Ayrım 9, sayfa 74. Günümüzdeki yönelişler. Şimdi aynı zamanda geleceği düşünerek günümüze bakarsak neler görürüz? Biz milliyetçiliğin temelde insanın yaratılışında gizli güç olarak var olan bir yöneliş olduğunu, eğitim ve sosyalleşme sonucu belli biçimlerde ortaya çıktığını söylüyoruz. İnsan hangi toplumsal birim içinde sosyalleşiyorsa, o birime mensubiyet duygusu taşır ve o toplumun milliyetçisi olur. Bu mensubiyet duygusunun çeşitli toplumsal alanlarda görülen tezahürlerinin isimlerini değiştirebilirsiniz. Aile bağları, akrabalık tutkusu, hemşericilik dayanışması ve başka. Ama esas da hepsi aynı yönelişin ortaya çıkışlarıdır ve sosyalleşmenin eseridir. Bir sosyalleşme çevresi olarak toplumsal yapıların en büyük ve milli devletler sebebiyle en etkili birimi millet olduğu için sözü geçen duygu en geniş anlamında milliyetçilik olarak tezahür etmekte ve isimlendirilmektedir. Bir kısım erken yargılar yahut bilim kılığına sokulmak istenen arzular artık millet döneminin geçmekte olduğunu, milli devletlerin de evrensel yapılara dönüşmekte bulunduğunu, bu sebeple artık milliyetçiliğin de zamanının geçtiğini ileri sürseler de bu iddialar dünyanın yaşanan gerçeğine uymayan propagandalar olmaktan öte değer taşımamaktadır. Zamanımız yine milliyet asrıdır ve millet ve milli devletler var olduğu sürece de böyle olmaya devam edecektir. Türkiye Bilimler Akademisi'nin 2003-2023 arası sosyal bilimler öngörü çalışmasında küreselleşme gelişmelerinin toplumda bazı çözülme ve yeniden yapılanmaları etkileyeceğine işaret edilmekle birlikte milli devletin zayıflama tehdidi karşısında vatan, bayrak, tarih gibi toplumsal değerler üzerinden milliyetçiliğin tüm toplum kesimlerine yayıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca ticaret alanında mal ve hizmetlerin dolaşımı giderek serbestleştiği halde, özellikle 11 Eylül 2001 saldırısından sonra bütün devletlerin siyasi sınırları, koruma duyarlılıklarının arttığı ve insan geçişlerinin insan onurunu zedeleyecek ölçüde sert denetimlere alındığına işaret edilmektedir. Ne var ki gerek küresel çaptaki gelişmeler, gerek ülke içindeki değişmeler dikkate alınarak milliyetçiliğin tezahürlerinde bazı farklılıklar olabileceği düşünülebilir. Milliyetçiliğin bir milli gerilim olarak eğitim sürecinden geçip ortaya çıktığını söylemiştik. Günümüzde en geniş anlamında eğitim çevresi, yani kişinin kişilik ve kimliğini kazandığı toplumsal çevre hızla ve büyük değişmelere uğradığına göre bunun milli gerilimin ortaya çıkış biçimlerini de etkilemesi doğaldır. Söz gelimi, bilişim ağlarındaki şaşırtıcı gelişmeler, hız ve sanal ortamlar elbette ki çocuklarımızın sosyalleşme ortamını etkileyecektir. Bunun da insan kişiliği üzerine yansımaları ve bu sebeple milli algılar ve tavırlar üzerinde etkili olacağı düşünülmelidir. Milliyetçilik konusundaki yeni arayışları irdelerken, baştan beri ısrarla vurguladığımız farklılıklara ve tercümeci tavırlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü küreselleşme dalgalanmalarına rağmen, bugün de batılı toplumlar ile bizim toplumumuzun güncel sorunları farklıdır. Ancak biz önce küreselleşme karşısındaki arayışlara bakalım. Küreselleşme gelişmelerinin şimdilik millet kavramını yok edebileceğini söylemek mümkün değildir. Öyleyse toplumsal gerilimler esasında yine millet çapında, yani milliyetçilik olarak ortaya çıkacaktır. Ancak ilişkilerdeki yoğunluk, kişisel ilişkiler de dahil, muhtemelen duygusal çıkışları yumuşatacaktır. Bunun ne ölçüde ve hangi hayat, kültür alanları üzerinde görülebileceği konusuna girmiyoruz. Şu kadarını söyleyelim ki, enerjiden ticarete kadar milletlerin birbirleriyle bağımlı hale gelmeleri, ulaşım ve iletişimdeki hız ve imkanların artması bu yumuşamayı sağlayacaktır. Ancak bu konuda da mübalağa edilmemelidir. Mesela Avrupa Birliği örneğinin hukuki bir yapı olmanın ötesinde kültürel bir bütünlük duygusu, manevi bir birlik havası yarattığını söylemek hiç değilse bugün için mümkün gözükmemektedir. Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin bu tür ciddi bir arayış içinde olduklarını da söylemek kolay değildir. Görünen, herkesin kendi milli kültürünü geliştirmek ve yaymak peşinde olduğudur. Fransızlar, yabancı dillerin etkisiyle oluşan dil kirlenmesine karşı Fransızcayı korumak üzere yasa çıkardıklarında kimsenin onları yadırgadığı görülmedi. Almanya, Almanca eğitim verecek bir üniversite için para yağdırırken, kendi ülkesinde Türk çocukları için özel okullar açılmasını yerel yönetimler yoluyla ve 40 takla atarak engellemektedir. Hiç kimse de yahu globalleşen şu dünyada niye zahmet ediyorsun demiyor. Sözü uzatmadan söyleyelim ki küreselleşmenin daha küçük çaplı etnisitleri de uyandırması geçici bir durum olarak görülse de milli çerçevelerin, milletlerin devam edeceği kesin gibidir. Milliyetçilik açısından baktığımızda millet oluşumunun önemli unsurlarından biri olan devletin öne çıkmakta olduğunu görüyoruz. Kültür birliğini sağlayan ve pekiştiren unsurlardan çok önemli bir de hanedanlar ve devletlerdir. Aynı hakimiyet altında uzun süre birlikte yaşamış olmaktır. Bizim tarihimizde zengin örneklerini yaşadığımız bu durumlarda siyasi kimlikler çoğu kez bu mensubiyetle ifade edilmiştir. Akkoyunlu, Safavi Türkmeni gibi. Bugün de vatandaşlık konum ve kavramının giderek ağırlık kazanmakta olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği devletler üstü bir yapı olarak önümüzdeki tek örnektir ve siyasi egemenlikleri etkilemedeki gücü üzerine yargıya varmak için çok erkendir. Hukuki düzenlemelerde bu etki görülmekle birlikte henüz toplumsal dokuya nüfuz etmekten uzaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde milliyetçilik akımlarının farklı boyutlarda ve renklerde gelişmekte olduğu yapılan seçimlerde de görülmektedir. Araştırmacılar, küresel gelişmelerin devlet içinde yerel yönetimlere daha çok yetkiler verilmesi yönünde etkiler yaptığını söylemektedirler. Ancak bu tür bir gelişmeyi milli devletin zayıflaması şeklinde anlamlandırmak doğru değildir. Tam tersine, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, devleti tek bir vatandaşlık numarası ile vatandaşlarının neredeyse her halini denetleyebilecek bir merkezi güce ulaştırmıştır. Yeni imkanlar ve yeni sorunlar şüphesiz ki bazı anlayış ve yapı değişmelerine yol açabilecektir. Ama meselenin özü kalıcıdır. Avrupa ülkeleri günümüzde karşılaştıkları bazı yeni sorunlar sebebiyle yeni bir milliyetçilik dalgasına ve buna dayalı incelemelere girmişlerdir. Bu sorunlar yabancılar meselesi ve her an nereden nasıl patlak vereceği pek de kestirilemeyen terör olaylarıdır. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde eski sömürgecilik döneminden kalma yahut ilave olarak sonraki zamanlarda gelen önemli sayıdaki yabancılar sorunu yaşanmaktadır. Yabancılar sorunu esasta farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen insanların içinde yaşadıkları toplumla uyum sorunudur. Ancak Avrupalı devletler bu konudaki tutumlarını hiçbir zaman dürüstçe belirtmemiş ve açık bir politika yürütmemişlerdir. İlk başlarda bütün bu unsurların içinde yaşadıkları kültür içinde asimile olacakları zannedilmiş ama ifade edilmeden bu rahatlık içinde olunmuştur. Bu kitlelerin kolayca asimile olmayacakları anlaşıldığında uyum ve birlikte yaşama kültürünü geliştirme adı altında kapalı yahut yarı açık asimilasyon politikaları uygulanmaya başlanmıştır. Bunda da istenilen sonuçlara ulaşılmadığı gibi kendi ailesi, doğal ortamı içinde kişiliğini sağlamca kuramayan insanların yabancı kültür ortamı ile uyum zorlukları iyice artmaktadır. Yani Türk olan ana babanın çocukları kendi ana dilleri ve temel kültür yapıları içinde kişiliklerini bulabilirlerse ancak o zaman içinde yaşadıkları toplumun uyumlu üyesi olabilmektedirler. Devletlerin buna destek vermeleri gerekirken söylenmeyen asimile politikasında ısrar etmektedirler. Bu tutum hem yabancıların antisosyal davranışlara itmekte hem de yerlileri saldırgan tepkilere yöneltmektedir. Bu soruna eskiden beri belli ölçülerde var olan dini ve etnik temele dayalı sorunlar da eklenince milliyetçilik meselesi üzerinde yeniden düşünmek ve gelişen sorunlara çözümler üretmek zorunlu hale gelmiştir. Tekrar da olsa bu ülkelerde üretilen toplumsal kavram ve bakış açılarını tercüme ederken hangi toplumsal tarihi zemin ve ihtiyaçlarla doğduğunu unutmamak ve ona göre değerlendirmek gerekir. Kendi toplumumuzun sorunlarına batıda üretilen söylemlerle yaklaşmak yerine kendi sorunlarımızın toplumsal gerçeklerinden hareketle çözümler aramak zorunda olduğumuzu bir kere daha tekrarlamalıyız ve artık anlamalıyız. Bizdeki yeni arayışlara gelince bunları kaç grupta mütalaa etmek gerektiğinden emin değilim. Bir kesim iyi niyet ve vatanperverlik duyguları içinde günümüzde yaşanan Kürtçülük sorununa bir çözüm bulmak üzere milliyetçilikten yahut millet tarafından bazı unsurları çıkarıp bazı unsurlar eklemekle zihni bir tatmine ulaşmak ve buradan bir çözüme ulaşmak temayülündedirler. Bu tür iyi niyetli gayretler anlayışla karşılanmalıdır. Ancak bu yolun gerçekleri sırt çevirmeye çok yatkın olduğu, zihni çözümlerin gerçek çözümler olduğu yanılgısına pek çok düşüldüğü unutulmamalıdır. Bu yüzden de yakın tarihimizdeki gelişmeler, kopuşlar soğukkanlı bir gözle ve yakından değerlendirilmelidir. Birinci ve hiç unutulmaya gelmeyecek olan nokta şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu konsepti ile oynanmamalıdır. Devletimizin üzerinde kurulduğu ilkeler tartışılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti dışında bir arayışları olmayan Kürt vatandaşlarımız için bu konumun hiçbir problemi yoktur. Unutmayınız ki Osmanlı Devleti'mizin fiili çözülme süreci 1839 ve özellikle 1856 ıslahat fermanı ile başlamıştır. Çünkü bu sonuncusu devletin kurucu ilkeleriyle oynamış, siyasi alanda Müslümanla gayrimüslimi eşit hale getirmiştir. Halkın gavura gavur denilmeyecek alayı boşuna değildir. Cevdet Paşa'nın devletin esasına halal geldi demesi boşuna değildir. Unsurlar arasında bütünlük sağlansın diye bu yapıldı. Ama ayrışmayı hızlandırmaktan başka bir işe yaramadı. Eğer Kürtler ve Türkler bu cumhuriyet, bu devlet içinde birlikte yaşayacaksak, geleceği birlikte kuracaksak, bunun için 99 tarihi, toplumsal ve insani sebep bulabiliriz. Eğer niyet kötü ise bunun için herhangi bir sebep gerekmez. Tekrar edelim ki iyi niyetle yaklaşanlar için kültür milliyetçiliği yaklaşımının sağının solunun çekiştirilmesine gerek yoktur. Ve böyle bir anlayış çözüme engel değildir. Bir başka kesim ise herhangi bir sebeple hoşlanmadıkları milliyetçiliğin esasen modasının geçmiş olduğunu söylemekte ve birkaç yüzyıllık temayülleri küreselleşme kılıfı ile yeniden ileriye sürmektedir. Evrensel kültür, arzu ve iddiaları epeyce eskidir ve insanlık düşüncesi bu konuyu tartışmıştır. Ancak evrensel kültürün olamayacağı, olmasının da gerekmediği, bu hayali muhallin insanlık için pek daha yararlı bir şey olmadığı üzerinde hemen hemen ortak yargıya varılmış ve konu kapatılmıştır. Tevfik Fikret'ten sonra bizim kültürümüzde "Milletim nevi beşer, vatanım ruhi zemin" diye yazan bir kaleme de rastlanmamıştır. Marksistlerin evrenselcilik anlayışının biraz farklı olduğunu söylemeye gerek yok. Şimdi düşünce yaratıcılığından yoksun, mukallit bir kesim bu eski sakızı çiğnemeye çalışmaktadır. Doğal olarak üretebildikleri yeni hiçbir şey de yoktur. Üzerinde durmak ve uyarmak zorunda olduğumuz bir diğer kesim ise, yüzyıllık bir yanılgıyı, o günlerden daha karanlık bir bilgisizlik ve tembellik içinde, İslamiyet adına, Osmanlı adına sürdürüp gitmektedir. Bu kesimi uyarmak ve Babanzade'nin milliyetçiler için kullandığı tabirle bu kesimle dertleşmek zorundayız. Cehalet ve tembellik ifadelerinin sert ifadelerimi sert bulabilirsiniz. Ama bunu biraz da umduğunu bulamamış olmaya bağlamalısınız. Çünkü bugünküler 100 yıl öncekiler kadar bilgili olmadıkları yeni bir şey üretemedikleri gibi onları yeterince anlamak zahmetine de katlanmamakta ve Orta Doğu yahut Uzak Doğu'dan esen rüzgarların taklitçiliğine soyunmaktadırlar. Bugünküler yukarıda dokunduğumuz Avrupa rüzgarlarıyla grip olanlardan pek de farklı değillerdir. Ama biz onlarla dertleşeceğiz. Çünkü kıbleleri doğrudur. Çünkü bizim de o kıblemiz aynıdır ve aynı heyecanları paylaşıyoruz. Bu yüzden de yıllardan beri bir propaganda sloganı olarak kullanılan "İslam'da davayı kavmiyet yoktur" sözünün kaynağından ve yazarından çok kısa bir açıklama yapacağız. Babanzade Naim Bey dönemin İslam bilginlerinden biridir. Atıf çevresi geleneksel bilgi kaynaklarıyla sınırlıdır ve kullandığı kavramları bu çerçeve ile ilişkilendirmeden doğru olarak yorumlamak mümkün değildir. Babanzade'de gördüğümüz ilk şey milliyetçilik, kavmiyetçilik ve ırkçılık gibi kavramlar konusunda yeterli birikimin olmayışı ve hepsinin birbirine karıştırılmasıdır. İkinci nokta, İslam Osmanlı dünyasının gerçeğini görmezden gelip sadece İslam'ın teorik çerçevesinde tartışmayı sürdürmeye çalışmasıdır. Babanzade Naim Bey dönemin milliyetçilerini halis Türkçüler ve Türk İslamcılar olarak ayırıp birincileri dinsiz ve hayalperest olarak ilan edip cevaba değmez bulduktan sonra İkincilerin ne yardan ne serden geçemediklerini, İslami mefküre ile milli mefküreden hiçbirini feda edemediklerini söyler ve biz yalnız Türkçü İslamcılarla dertleşebiliriz der. Babanzade şöyle devam eder. Bizim iddiamız şudur. Irkçılık davası Musa Kazım Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi şer'an kötülenmiş ve reddedilmiştir. Şer'i tabirine göre bir cahiliyet devri davasıdır. Hemen ardından ben Türk'üm, ben Arap'ım, ben Kürd'üm demenin felaket getireceğini söyler ve Arnavutluk misalini verir. Görülüyor ki ben Türk'üm demek bir ırkçılık olarak nitelenmektedir. Bu işin propagandacılarından kaç tanesinin 3. batna kadar halis molis Türk çıkacağı cidden merak edilecek bir şeydir. Soyunu Karahan'a, Oğuz Han'a bağlamakla, 1000 yıldan beri diğer milletlerin kanıyla karışa karışa Türklükle dilinden başka bir nispetleri kalmadığını, hatta birçoklarının Türklüğü sonradan öğrenilmiş dilden dolayı sırf arizi bir şey olduğunu akıllarına bile getirmeyerek kendilerini hakikaten bu saydığımız müşriklerin öz evladı zannediyorlar. Görülüyor ki Babanzade'nin kavgası ırkçılıkladır. Gökalp de aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini bu kesime anlatamamıştır. Bu itham ve iddiaların kültür milliyetçiliği ile hiçbir ilişkisi yoktur. Babanzade kültürel milliyetçiliği, yani milletin dil ve kültürünü yüceltme gayretlerini mübarek bir vazife olarak niteler. Muhammed'i şeraitin çizdiği selamet ve saadet dairesi içinde Türkler için istediğiniz kadar çalışınız. Türkleri istediğiniz kadar aydınlatınız. Yalnız dikkat ediniz ki aydınlatmalarınız ve hizmetleriniz Türklük adına değil, Müslümanlık adına olsun. Türkler hitabı yerine daima Müslümanlar hitabını kullanınız. Görülüyor ki peşin hükümsüz bakıldığında Babanzade'nin gerçekten de dertleştiği ve ciddi bir fikir, hele istikamet ayrılığının söz konusu olmadığı görülmektedir. Bu konuda Babanzade ile Yahya Kemal arasında geçen hoş bir olay vardır. Naim Bey, Yahya Kemal'in kullandığı Türk'ün Müslümanlığı tabirini şiddetle eleştirmişti. Arap'ın Türk'ün Müslümanlığı olmaz, Müslümanlık Müslümanlıktır diye. Bu yüzden aralarına bir soğukluk girmiş. Bir Ramazan günü Naim Bey Fatih'ten geçerken caminin çevresindeki çoluk çocuk kalabalık grupları bir bayram havası içinde görüp pek hoşlanmış ve seyre dalmış. Biraz ötede Yahya Kemal de kalabalığı seyrediyormuş. Babanzade yanına giderek kolunu tutmuş ve ''Sen haklıydın Kemal'' demiş. ''Türk Müslümanlığı gerçekten başkadır. Gayretini gıdıklamak istediğiniz zaman Türklük adına değil Müslümanlık adına gıdıklayın. Türk'ün tarihini İslam tarihinden ayırmayın.'' Bu noktada Babanzade'nin gönlünde yaşattıkları ile gerçeklerin uyuşmadığını ve buna rağmen gerçeği kabullenemediğini görüyoruz. İslamcılık gayreti zaten devletin esasıydı ve hele Tanzimat'tan sonra giderek şuurlu bir hale geliyordu. Sultan Hamid'in siyaseti de buna dayanıyordu. Ama olmadı. Olsaydı devlet o hale gelir miydi? İslam'ı gıdıklamak yetseydi o gelişmeler yaşanır mıydı? Doğudaki aşiretleri uyandırmak için nutuklar çeken Molla Said, Ermeni çetecilerin yüklendikleri fedakarlıkları anlatıp yazıklar olsun size ki Ermeni'nin kendi milleti için gösterdiği asabiyeti siz Müslümanlık adına gösteremiyorsunuz diye yakınıyordu. Burada şunu söylemeliyiz. Bir fikrin ya da dinin kitabı soyut doğrularının toplum hayatını yönlendirmekte çok da önemi yoktur. Toplum o doğrulara inanıp eylemlerini belirleyen bir düzeye çıkardığı zamandır ki hayatı o doğrular biçimlendirirler. Osmanlı aydınlarımızın bütün iyi niyetli çabalarına rağmen İslam dünyası böyle bir gerilimi gösteremiyordu. Said Nursi'nin yeniden canlandıracağını söyle, sana hayatımı vereyim dediği Devlet-i Aliye artık parçalandıktan sonra itikaf ve tefekküre çekilip yeni Said olarak ortaya çıkmasındaki manayı anlamak gerek. O Müslümanların sözde gür, gerçekte sönmüş imanlarını yeniden alevlendirmekten başka yol olmadığını anlamış ve kendini bu yola adamıştı. Bu gerçek bilinmeden onun büyüklüğü anlaşılamaz.